97. Makale, İbraniler arasında Tanrı kavramının evrimi. İbranilerin ruhsal önderleri, Tanrı kavramsallaşmalarını, sadece filozoflar tarafından kavranılabilecek ilahiyatın soyut bir kavramına dönüştürmeyen bir şekilde insanı nitelikten çıkararak, kendilerinden önce hiç kimsenin bu zamana kadar başaramadığını gerçekleştirmişlerdi. Genel halk bile, bir birey olmasa da en azından bir ka ait biçimde, Yahve'nin olgunlaşmış kavramsallaşmasını bir yaratıcı olarak değerlendirmeye yetkindi. Tanrı'nın kişiliğine dair kavramsallaşma, her ne kadar açık Melkizedek döneminde Salem'de öğretilmiş olsa da, Mısır'dan kaçış zamanında belirsiz ve molaktı ve yalnızca kademeli olarak, İbrani aklında nesilden nesile ruhsal önderlerin öğretilerine gösterilen karşılık sonucunda evrildi. Yahve'nin kişiliğine dair algı, ilahiyatın diğer birçok niteliğinkine kıyasla ilerleyici evrimi bakımından çok daha fazla devamlılık içindeydi. Musa'dan Malachi'ye kadar İbrani aklında Tanrı'nın kişiliğine dair neredeyse aralıksız gerçekleşmiş bir düşünsel büyüme açığa çıktı ve bu kavramsallaşma nihai olarak, gökteki yaratıcı hakkındaki İsa öğretileri tarafından geliştirilmiş ve yüceltilmişti. 1. Samuel, İbrani peygamberlerin ilki. Filistin'deki çevre toplulukların düşmanısı baskısı yakın zaman içerisinde İbrani şehirlerine, kabile örgütlenmelerini merkezileşmiş bir hükümet haline getirerek konfederasyonlaşmada bulunmadıkları takdirde hayatta kalmayı ümit dahi edemeyeceklerini öğretmişti. Samuel, ibadet türlerinin bir parçası olarak Melkizedek gerçekliklerini korumada kararlı olmuş Salem öğretmenlerinin eski bir kuşağından gelmişti. Bu öğretmen coşkulu ve kararlı bir kişiydi. Olağanüstü azmiyle birlikte yalnızca büyük sadakati, İsrail'in tümünü Musa dönemlerinin Yüce Yahve'ne olan ibadete döndürmeye giriştiğinde karşılaştığı neredeyse herkesin gösterdiği tepkiye karşı gelmede onu yetkin kılmıştı. Ve bu dönemde bile o sadece kısmi bir biçimde başarılı olmuştu. O, Yahve'nin daha yüksek kavramsallaşmasına yapılacak hizmette İbranilerin yalnızca daha ussal yarısını geri kazanmıştı. Arta kalan diğer yarısı ise, ülkenin kabile tanrılarına ek olarak Yahve'nin daha alt düzeydeki kavramsallaşmasına yapılmakta olan ibadeti sürdürdü. Samuel, bir günde birliktelikleri ile çıkıp, Baal'a inanan yerleşkelerinin 20 kadarında ona yapılan ibadete son verebilen, uygulayıcı bir kökten değiştirici olarak sert ve hazır bir karakterdi. Onun gerçekleştirdiği ilerleme, tamamen zorlama etkisiyle sağlanmaktaydı. O çok az vaaz vermişti, bundan da azını öğretmişti, ancak yeterince faaliyette bulunmuştu. Bir gün Baal'ın din adamıyla alay ediyor, diğer bir gün esir bir kralı parçalarına ayırıyordu. O kendini adamış bir biçimde tek Tanrı'ya inanmıştı ve o, bu tek Tanrı'nın yer ve gökyüzünün yaratanı olduğuna dair belirgin bir kavramsallaşmaya sahipti, dünyayı ayakta tutan sütunlar korumucuya ait olup, o dünyayı bunların üstüne yerleştirmiştir. Ancak Samuel'in ilahiyatın kavramsallaşmasının gelişimine yaptığı büyük katkı, hatasız kusursuzluk ve kutsallığın sonsuza kadarki aynı vücuda bürünüşü olarak Yahve'nin değişmez olduğuna dair güçlü resmi duyurusuydu. Bu dönemlerde Yahve, yaptığı her şeyden her zaman pişmanlık duyan, kıskanç huysuzluğun acınası bir tanrı olduğu düşünülmekteydi, ancak bu aşamada, Mısır'dan dışa doğru yelken açtıkları zamandan beri İbraniler ilk kez şu şaşırtıcı kelimeleri duymuşlardı. İsrail'in gücüne yalan söyler, ne de pişmanlık duyar, zira o bir insan değildir. İnsan bunu düşündüğü için tövbe etmelidir. Kutsallık ile ilgili olarak istikrar duyuruldu. Samuel, Melkizedek'in Ebrahim ile olan sözleşmesini vurgulayıp, İsrail'in koruyucu tanrısının tüm gerçekliğin, istikrarın ve devamlılığın kaynağı olduğunu duyurdu. İbraniler öncesinde tanrılarını her zaman, bilinmeyen kökenden gelen yüceltilmiş bir ruhaniyet olarak, üstün insan şeklinde bir insan olarak görmüşlerdi. Ancak bu aşamada onlar, bir zamanların Horeb ruhaniyetinin yaratan kusursuzluğa ait değişmez bir tanrı olarak yüceltildiğini duydular. Samuel, insan aklındaki değişikliklerden ve fani mevcudiyetin iniş çıkışlarından çok daha yukarılara çıkması için evrilmekte olan tanrı kavramsallaşmasına destek vermekteydi. Öğretisi altında İbranilerin tanrısı, kabile tanrılarının düzeyindeki bir düşünceden, tüm yaratımın her şeye gücü yeten, değişmez yaratanını ve yüksek denetimcisi idealine yükselmeye başlamaktaydı. Ve o, sözleşmeye sadık kalan güvenilirliği olarak tanrının içtenliğine dair hikayeyi yeniden duyurdu. Samuel şunu söyledi, koruyucu insanlarını yalnız bırakmaz. O bizimle, her ayrıntısını belirleyip teminat altına aldı, sonsuza kadar sürecek bir sözleşme yaptı. Ve böylece, Filistin'in tümü boyunca, Yüce Yahve'nin ibadetine doğru geri çağrım yankılandı. Bu coşkulu öğretmen sen büyüksün, sen koruyucu tanrımız, zira ne senin gibi birisi var ne de senden başka herhangi bir tanrı var. Bu döneme kadar İbraniler, Yahve'nin lütfunu başlıca olarak maddi refah bakımından değerlendirmişti. Samuel şunu duyurmaya cesaret ettiğinde, İsrail için büyük sarsıntı olup, neredeyse onun yaşamına mal oluyordu, koruyucu zenginleştirir ve fakirleştirir, o alçaltır ve yükseltir. O fakiri çöpten çıkarır, dilencileri ihtişamın tahtını alması için prenslerin arasına yerleştirir. Musa'dan beri alt tabakada bulunanlar ve daha az talihsiz olanlar için bu tür teselli edici sözler duyurulmamıştı. Ve fakirler arasında çaresizlerin binlercesi, ruhsal düzeylerini geliştirebilecekleri umudunu beslemeye başladılar. Ancak Samuel, bir kabile tanrı kavramsallaşmasının çok ötesine geçen bir biçimde ilerleyememişti. O, her insanı yaratan bir Yahve'yi duyurmuştu. Ancak o başlıca olarak, seçilmiş insanları biçiminde İbraniler ile meşgul olmuştu. Böyleyken bile, Musa dönemlerinde olduğu gibi, bir kez daha Tanrı kavramsallaşması kutsal ve doğru olan bir ilahiyatı tasvir etmişti. Orada, koruyucu kadar kutsal olan biri yoktur. Bu kutsal koruyucu Tanrı'yla kim karşılaştırılabilir? Seneler ilerledikçe, saçlarına aklar düşmüş eski önder Tanrı'nın anlayışında ilerledi, zira o şunu duyurdu, koruyucu bir bilgi tanrısıdır ve eylemler onun tarafından ölçülür. Koruyucu, merhametliye merhamet göstererek dünyanın sonunu yargılayacak, doğru insana o da doğru davranacaktır. Burada bile, her ne kadar merhametli olan ile sınırlı olsa da, bağışlamanın başlangıcı söz konusudur. Daha sonra Samuel, fazlasıyla sıkıntı çektikleri bir durumda insanlarından şunu yapmaları için onları ikna etmeye çalıştığında bir adım daha atmıştı. Tanrı'nın ellerine düşmemize izin verin. Zira onun merhametleri büyüktür. Çok azını veya çok fazlasını kurtarması için koruyucunun üzerinde hiçbir sınırlama yoktur. Ve Yahve'nin kişiliğinin kavramsallaşmasına dair bu kademeli gelişim, Samuel'in varislerinin hizmeti altında devam etti. Onlar Yahve'yi, sözleşme sadığı bir tanrı olarak sunmaya giriştiler. Ancak nadiren, Samuel tarafından kurulan barışı muhafaza edebildiler, onlar. Samuel'in daha sonra düşünmüş olduğu Tanrı'nın merhametine dair düşünceyi geliştirmedi, başarısız oldular. Yahve'nin tüm diğer tanrıların üstünde oluşunun muhafazasına rağmen, diğer tanrıların tanınmasına doğru düzenli bir kayış bulunmaktaydı. Seninkisi krallıktır. Ey koruyucu, sen herkesin başı olarak yüceltilmişsindir. Bu dönemin temel vurgusu kutsal güçtü. Bu çağın tanrı elçileri İbrani tahtına gelecek kralı teşvik etmek için tasarlanmış bir dini duyurmaktaydı. Seninkisi, ey koruyucu, büyüklük, güç, ihtişam, zafer ve görkemdir. Senin elinde güç ve kudret bulunup, sen muhteşem bir şeyi yapmaya ve her şeyi güç vermeye muktedirsin. Ve bu söylem, Samuel ve onun doğrudan varisleri dönemi boyunca Tanrı kavramsallaşmasının düzeyiydi. 2. İlyas ve Elyasa. İsa'dan önceki 10. çağda İbrani milleti, iki krallığa ayrılmış hale geldi. Bu siyasi bölümlerin her ikisi içinde de, birçok gerçeklik öğretmeni, başlamış ve bölünme savaşından sonra oldukça zarar verici bir şekilde devam etmiş ruhsal yozlaşmanın gerici dalgasını durdurmak için çaba sarf etmişlerdi. Ancak İbrani dininin geliştirmek için bu çabalar, doğruluğun kararlı ve korkusuz savaşçısı olan İlyas öğretilerine başlayana kadar başarılı bir biçimde serpilmemişti. İlyas'a, Samuel'in döneminde beslenen görüşüyle karşılaştırabilir bir tanrı kavramsallaşmasını Kuzey Krallığında eski haline getirdi. İlyas, tanrıya dair gelişmiş bir kavramsallaşmayı sunmak için çok az olana sahipti, o. Daha önce Samuel'in olduğu gibi, Baal'ın sunaklarını yerinden etmekle ve sahte tanrıların putlarını yıkmakla meşgul edilmişti. Ve o, putlara tapan bir kralın karşıtlığı karşısında köklü değişikliklerine devam etmişti. Onun görevi, Samuel'in karşılaşmış olduğundan bile daha devasa ve zordu. İlyas'a konulduğunda onun sadık birlikteliği Elyasa görevini devralmıştı ve çok az kişi tarafından tanınan Micaiah'ın kıymetli desteğiyle gerçekliğin ışığını Filistin'de canlı tuttu. Ancak bu dönemler ilahiyatın kavramsallaşmasında ilerleyişin gerçekleştiği zamanlar değildi. Henüz İbraniler musassal ideale bile yükselememişti. İlyas ve Elyasa'nın dönemi, Yüce Yahve'ye olan ibadete daha iyi sınıfların dönmesiyle sonlanmış olup, kainatın yaratıcısına dair düşüncenin yaklaşık olarak Samuel'in bıraktığı yere doğru yeniden gelişini gözlemlemişti. 3. Yahve ve Baal. Yahve'ye inananlar ve Baal'ı takip edenler arasındaki çok uzun süren ihtilaf, dini inanışlar içindeki bir farklılıktan ziyade, ideolojilerin sosyo-ekonomik nitelikli bir çatışmasıydı. Filistin sakinleri, arazinin özel mülkiyetine dair tutumlarında farklılık gösterdiler. Güneydeki veya diğer bir deyişle, Yahve unsurları olan gezgin Arap kabileleri araziyi, ilahiyatın kavime verdiği bir hediye biçiminde, bir devredilemez olarak görmüşlerdi. Onlar, arazinin satılamayacağı veya rehin alınamayacağı görüşünü savundular. Yahve şunu ifade etmişti, arazi satılamaz, zira arazi benimdir. Kuzeyde ve daha yerleşik hale gelmiş, Baal unsurları olarak, Kenani toplulukları sınırlandırılmamış bir biçimde topraklarını alıp, satıp, rehin verdiler. Baal inanışı, iki temel inanç savı üzerine inşa edilmişti. Birincisi, araziyi alma ve satma hakkı olarak, özel mülkiyet değişimleri, anlaşmaları ve sözleşmelerinin geçerliliği, ikincisi, toprağın bereketliliğinin bir tanrısı olarak, Baal'ın yağmur göndermesinin varsayılımıydı. İyi ekinler, Baal'ın lütfuna bağlıydı. Bu inanış büyük ölçüde, yeri ve bereketi olmak üzere araziyle ilgiliydi. Genellikle Baal unsurları, evlere, arazilere ve kölelere sahip oldular. Onlar soylu arazi sahipleri olup, şehirlerde yaşadılar. Her Baal tanrısı bir mekana, bir din adamlığına ve ayinsel fahişeler olan kutsal kadınlara sahipti. Arazinin değerlendirilişindeki bu temel farklılıktan, Kaynani ve İbrani toplulukları tarafından sergilenmiş toplumsal, ekonomik, ahlaki ve dini tutumlardaki sert düşmanlıklar evrilmişti. Bu sosyoekonomik ihtilaf, İlyas'ın dönemlerine kadar belirli bir dini mesele haline gelmemişti. Bu sinirli Tanrı elçisinin dönemlerinden itibaren bahse konu mesele, Yahveh ve Baal karşıtlığı olarak, daha keskince ayrılmış dini taraflar haline çatışılmıştı. Ve bu ihtilaf Yahveh'in zaferine ek olarak ileride gerçekleşecek tek tanrıcılığa olan yönelişle sonuçlanmıştı. İlyas, Yahveh Baal ihtilafına arazi meselesinden İbrani ve Kenani dünya görüşlerinin dinin niteliğine doğru kaydırdı. Ahav, Nabot unsurlarını arazilerini elde etmek için bir kumpas içinde öldürdüğünde, İlyas bu olayı, eskiden gelen arazi adetlerden doğan bir ahlaki sorun yapıp, Baal unsurlarına karşı sert bir harekatta bulundu. Bu durum aynı zamanda, şehirlerin egemenliğine karşı taşra halkının bir savaşıydı. Başlıca İlyas dönem zamanında Yahveh Elohim haline geldi. Bu tanrı elçisi bir tarım ıslahçısı olarak başlayıp, ilahiyat yüceltici olarak son buldu. Baal tanrıları çoktu, Yahveh tanrısı tek idi, tek tanrıcılık, çok tanrıcılık karşısında zafer elde etmişti. 4. Amos ve Hosea. Öncül İbranilerin Yahveh'i olarak, fedalar ve törenler ile uzunca bir süre kendisine hizmet edilmiş biçimde, kabile tanrısından, insanları arasında bile suçu ve ahlaksızlığı cezalandırabilecek bir tanrıya olan geçiş içinde büyük bir adım. Kuzey kabilelerin suçluluğunu, sarhoşluğunu, baskıcılığını ve ahlaksızlığını kötülemek için güney tepelerinden ortaya çıkan Amos tarafından atılmıştı. Musa'nın ortaya çıkışından beri, bu türden güçlü gerçeklikler Filistin'de duyurulmamıştı. Amos yalnızca, var olan düzeni eskisine doğru düzeltmeye çalışan veya onda köklü yenilikler yapan bir kişi değildi. O, ilahiyata ait yeni kavramsallaşmaların bir kaşifiydi. O, kendisinden daha önce gelenler tarafından bildirilmiş Tanrı'ya dair şeylerin çoğunu herkese resmi olarak duyurmuş olup, sözde seçilmiş olan insanları arasında süre gelen günaha göz yuman bir kutsal varlıka duyulan inanca cesur bir biçimde karşı çıkmıştı. Melkizedek döneminden beri ilk kez insanın kulakları, milli adalet ve ahlakın ikiyüzlülüğünün kötülenişini duymuştu. Tarihlerinde ilk kez İbrani kulakları kendi tanrıları olan Yahveh'in, yaşamlarındaki suç ve günaha diğer insan topluluklarından daha fazla bir biçimde hoşgörüyle bakmayacağını işitmişlerdi. Amos, Samuel ve İlyas'ın sert ve katı tanrısını tahayyül etmişti. Ancak o aynı zamanda, yanlışın cezalandırılışına geldiğinde İbranileri herhangi bir diğer ırktan daha farklı bir biçimde düşünmeyen bir tanrıyı gördü. Bu, seçilmiş insanların bencilliğinden savına doğrudan bir saldırıydı ve bahse konu dönemlerin birçok İbrani topluluk üyesi bu düşünceye karşı ciddi öfke besledi. Amos şunu söyledi: dağları yükselteni ve rüzgarı yaratanı, yedi yıldızı ve Orion'u oluşturanı, ölümün gölgesini sabaha, gün karanlığını geceye çeviren onu arzulayın. Ve yarı dindar, fırsatçı ve zaman zaman ahlaksız olan akranlarını kötüleyen bir biçimde o, kötülük yapanlar hakkında şunları ifade ettiğinde, değişmez bir Yahveh'in önlenemez adaletini tasvir etmeyi amaçlamıştı. Eğer cehenneme yolunda olursalar, o zaman ben onları buradan alacağım. Eğer cehenneme çıkarsalar, buradan onları aşağıya indireceğim. Ve eğer düşmanları karşısında esir düşerlerse, adaletin kılıcını üzerlerine tutacağım. Ve bu kılıç onları yok edecektir. Amos, azarlayıcı ve suçlayıcı bir parmağı onlara doğrultan bir biçimde Yahveh adına şunu duyurduğunda dinleyicilerini şaşırtmıştı: kesinlikle yaptıklarınızın hiçbirini hiçbir zaman unutmayacağım. Ve ben, budayın bir elekten geçirildiği gibi tüm milletler arasında İsrail yurdunu elekten geçireceğim. Amos, Yahveh'i tüm milletlerin tanrısı olarak duyurup, ayinin doğruluğun yerini almaması için İsrail topluluklarına uyardı. Ve bu cesur öğretmen ölene kadar taşlanmadan önce, Yüce Yahveh'in inanç savını kurtarmak için yeteri kadar gerçeklik mayası çalmıştı. O, Melkizedek açığa çıkarılışının ileri evrimini teminat altına almıştı. Hosea, Amos ve onun evrensel bir tanrı öğretisini, derin sevgi olarak bir tanrıya dair Musa kavramsallaşmasının yeniden dirilişiyle takip etti. Hosea bağışlanmanın tövbeyle elde edilişini duyurdu, fedayla değil. O şunları ifade ederek sevgi dolu iyiliğin ve kutsal merhametin bir müjdesini duyurdu: ben sizi sonsuza kadar kendime bağlayacağım. Evet, ben sizi doğruluk ve adalette, sevgi dolu iyilikte ve bağışlamada kendime bağlayacağım. Ben onları sınırsızca seveceğim. Zira artık onlara kızgın değilim. Hosea sadık bir biçimde şunları ifade ederek Amos'un ahlaki uyarılarına devam etti: onları cezalandırmak benim arzumdur. Ancak İsrail unsurları, Hosea şunları söylediğinde bunu millete ihanet derecesindeki saygısızlık olarak gördü. Geçmişte benim insanlarım olmayanlara siz benim insanlarımsınız diyeceğim. Ve onlar sen bizim tanrımızın diyecekler. O şunları söyleyerek tövbe ve bağışlamayı duyurmaya devam etti: ben onların yanlışa geri dönüşlerini iyileştireceğim. Onları sınırsız bir biçimde seveceğim. Zira artık onlara kızgın değilim. Hosea her zaman ümit ve bağışlamayı duyurdu. Onun insanlığa duyurusunun ağır sorumluluğu en başından beri şuydu: İnsanların karşısında bağışlayıcı olacağım. Onlar benden başka hiçbir tanrıyı tanımıyorlar, zira benden başka hiçbir kurtarıcı yoktur. Varsayıldığı biçimiyle sırf seçilmiş insanlar oldukları için Yahveh'in suç ve günahı kendi topluluğu içinde maruz görmeyeceğine dair tanınmaya Amos İbranilerin milli bilincini hazırlarken, Hosea, İşaya ve onun birliktelikleri tarafından oldukça seçkin bir biçimde söylenen kutsal merhamet ve sevgi dolu iyiliğin daha sonraki bağışlayıcı akortlarının açılış notalarını çalmıştı. 5. İlk İşaya. Bu zamanlar, bazıları, kuzey kavimleri içinde kişisel günahlara ve milli suça karşı verilecek cezanın tehditlerini duyururken, diğerlerinin, Güney Krallığı içindeki ihlaller karşısında ortaya çıkacak felaketin tahminini yaptığı zamanlardı. İbrani milletleri içinde vicdan ve bilincin bu uyanışının başında ilk İşaya ortaya çıkışını gerçekleştirmişti. İşaya, güvenliğinin değişmez kusursuzluğu niteliğinde onun sınırsız bilgeliği olarak Tanrı'nın ebedi doğasını duyurmaya devam etti. O, İsrail'in tanrısına şunları söyleyerek temsil etti: adaleti aynı doğruluğun çekülüne koyacağım. Koruyucu sizi, içinde insanın hizmet vermeye hazır kılındığı, kederden, korkudan ve zor sorumluluktan huzura eriştirecektir. Ve sizin kulaklarınız arkanızda şunları söyleyen bir cümle duyacaktır: doğru yol bu, buradan yürü, tırnak işareti işte Tanrı benim kurtuluşum, ben ona güveneceğim, ondan korkmayacağım. Zira koruyucu benim gücüm, benim şarkımdır. Şimdi gel ve beraber düşünelim der koruyucu: her ne kadar günahlarınız şimdi alay olsa da, ileride kar kadar beyaz olacaklardır. Her ne kadar kıpkırmızı olsalar da, gün kadar ak olacaklardır. Korku tarafından yönlendirilen ve ruhsal olarak açlık çeken İbranilere konuşarak bu Tanrı elçisi şunları söyledi: doğ ve ışı, çünkü ışığın geldi ve Tanrı'nın ihtişamı üzerine doğdu. Koruyucunun ruhaniyeti üzerinde. Çünkü o güçsüzlere iyi haberleri duyurmakla beni kutsadı. O beni, kalbi kırık olanları bir araya getirmek, esirlerin özgürlüğünü ve zincirlenenlerin zindanının açılışını duyurmak için gönderdi. Ben koruyucunun mevcudiyetinden fazlasıyla sevinç duyacağım. Benim ruhum Tanrım'da mutlu olacaktır. Zira o beni kurtuluşun elbiseleriyle örtüp, kendi doğruluk kaftanıyla kuşatmıştır. Çektikleri tüm acılarda o da acı çekmişti ve mevcudiyetinin meleği onları kurtarmıştı. Derin sevgisiyle ve acıyışında onları günahlarından arındırmıştı. Bu işaya, ruhu tatmin eden müjdesine onaylamış ve onu süslemiş olan Micah ve Obadiah tarafından takip edilmişti. Ve bu iki mert haberci, İbranilerin din adamları tarafından yönlendirilen ayın düzenini cesurca kötülemiş, feda sisteminin tamamına korkusuzca eleştirmişlerdi. Micah ödül için hüküm veren yöneticileri, özel ders için öğreten din adamlarını ve para için kutsayan Tanrı elçilerini kötümsemişti. O, hurafelerden ve din adamları yollarından bir günlük özgürlüğü öğretmişti. Ancak her insan kendi sarmaşığı altında oturacak ve bu hiç kimseyi korkutmayacaktır. Zira tüm insanlar, her biri kendi Tanrı anlayışı uyarınca yaşayacaktır. En başından beri Micah'ın iletisinin sorumluluğu şuydu: Tanrı'nın önüne yanmış sunularla mı çıkmalıyım? Koruyucu, bin koçla mı yoksa bin ya ırmakla mı tatmin olacak? Benden ilk doğana yanlışımı mı vermeliyim, ruhumun günahı için bedenimin meyvesini mi? O bana, ey insanlar, iyinin ne olduğunu gösterdi. Ve koruyucunun yalnızca sizden, adil bir biçimde yaşamanızı, bağışlamayı sevmenizi ve Tanrınız ile birlikte alçak gönüllülükle yürümenizi istediğini gösterdi. Ve bu dönem büyük bir çadı. Bunlar gerçekten de, bu tür özgürleştirici iletileri 2,5 bin yıldan daha da öncesinde fani insanın duyduğu ve hatta bazılarının inandığı zamanlar olarak çok hareketli dönemlerdi. Ve eğer din adamlarının inatçı karşıtlığı olmasaydı, bu öğretmenler İbrani ibadet ayini düzenine ait tüm kanlı törenselliği kaldırmış olacaktı. 6. Korkusuz Jeremya. Her ne kadar birkaç öğretmen İşaya'nın müjdesini detaylı bir biçimde açıklamaya devam ettiyse de, İbranilerin tanrısı olan Yahveh'in uluslararası düzeye getirilmesinde bir diğer cesur adımı atmak Jeremiah'a kalmıştı. Jeremiah kusursuz bir biçimde Yahveh'in, diğer milletler ile olan askeri mücadelelerinde İbranilerin yanında olmadığını duyurmuştu. O, Yahveh'in, tüm yeryüzünün, tüm milletlerin ve tüm toplulukların tanrısı olduğunu açık ve kararlı bir biçimde öne sürdü. Jeremiah'ın öğretileri, İsrail'in tanrısının uluslararası düzeye girişinin gittikçe yükselen dalgasıydı. Nihai olarak ve sonsuza kadar bu gözüpek hatip Yahveh'in tüm milletlerin tanrısı olduğunu ve Mısırlılar için Osiris, Babiller için Bel, Asuriler için Asur veya Filistinliler için Dagon'un bulunmadığını duyurmuştu. Ve böylece İbranilerin dini, yaklaşık olarak bu zaman zarfında ve ondan sonra dünya boyunca gerçekleşmekte olan tek tanrıcılığın yeniden doğuşunu paylaşmıştı. En sonunda Yahveh'in kavramsallaşması, gezegensel ve hatta kainatsal soylulukla bir ilahiyat düzeyine yükselmiş konuma gelmişti. Ancak Jeremiah'ın birlikteliklerden çoğu Yahveh'i İbrani milletinden ayrı olarak düşünmekte zorlanmıştı. Jeremiah aynı zamanda İshaya tarafından şu ifadeler ile tasvir edilmiş adil ve sevgi dolu Tanrı'ya duyurmuştu. Evet, ben sizi sonsuza kadar sürecek bir aşk ile sevmekteyim. Bu nedenle sevgi dolu iyilikle sizleri yakınıma çekmiş bulunmaktayım. Zira o, insan çocuklarına kasıtlı bir biçimde acı çektirmez. Bu korkusuz Tanrı elçisi şunu söyledi: doğruluk, tavsiyede yüce, işte kudretli olan koruyucumuzdur. Onun gözleri, her birine tercih ettiği yol ve yaptıklarının meyvesi uyarınca lütuf dağıtarak insan evlatlarının tümünün her türlü yoluna açıktır. Ancak Kudüs'ün kuşatıldığı dönem boyunca Jeremiah şunları söylediğinde ifadesi hakaret edici ihanet olarak değerlendirilmişti. Ve şimdi ben bu toprakları hizmetkarım olan Babil kralı Nebuchadnezzar'ın eline teslim ettim. Ve Jeremiah şehrin teslimini tavsiye ettiğinde, din adamları ve şehir idarecileri iç karartıcı bir zindanın bataklık içindeki kuytusuna atarak ondan kurtulmuşlardı. 7. 2. İshaya. İbrani milletinin yıkımı ve onun Mezopotamya'daki esareti, sahip olduğu din adamlık düzeninin korunması için kararlı faaliyete yönelmiş olmasaydı, genişleyen din kuramlarına büyük yararlar sağlayan sonuçları ortaya çıkarabilirdi. Onların milleti, Babil orduları gelmeden önce çökmüş bir konumdaydı. Ve onların milli Yahveh'i ruhsal önderlerin uluslararası vaizlerinden zarar görmüş halde bulunmaktaydı. Milli tanrılarının kaybından doğan hınç, yeni ve genişlemiş düşünceye ait tüm milletlerin uluslararası hale getirilmiş bir tanrısının bile seçilmiş insanları olarak Musevileri tekrar eski konumuna getirme çabası içinde, efsanevi öykülerin yaratılmasında ve İbrani tarihinde mucizevi olarak görünen olayların çoğaltılmasında Musevi din adamlarının bu tür uzun uğraşlar vermelerine neden olmuştu. Esaret boyunca Museviler, bir yandan kendilerine uyarladıkları Keldane öykülerinin ahlaki vurgusunu ve ruhsal önemini kesin bir biçimde geliştirmiş olduklarının ve her ne kadar bu efsaneleri İsrail'in kökeni ve tarihine onurlandıracak ve onu yüceltecek bir biçimde çeşitli şekillerde çarpıtmış olmalarının altının çizilmesi gerekse de, Babil'e dair tarihi anlatılardan ve onların efsanelerinden fazlasıyla etkilenmişlerdi. Bu İbrani din adamları ve katipleri, akıllarında tek bir düşünceye sahiplerdi ve o da, Musevi milletinin düzeltilmesi, İbranilere ait tarihi anlatımların yüceltilmesi ve ırksal tarihlerinin üstün bir konuma çıkartılmasıydı. Eğer Batı dünyasının büyük bir kısmına dair bu din adamlarının sahip oldukları hatalı düşüncelerine balık alışlarından bir öfke duyulacaksa, onların bunu bilinçli olarak yapmadıkları hatırlanmalıdır. Onlar yazdıkları şeylerin vahiyle geldiğini öne sürmemişlerdi. Onlar, kutsal bir kitap yazma gibi herhangi bir meslek yaratmamışlardı. Onlar yalnızca, esaret altındaki akranlarının azalan cesaretini güçlendirmek için tasarlanan bir ders kitabı hazırlamaktaydı. Onlar kesin bir biçimde, yurttaşlarının milli ruhunu ve kendine güvenini geliştirmeyi amaçlamaktalardı. Bu ve diğer yazıtları, sözde hatasız öğretilerin rehber bir kitabı yapacak şekilde bir araya getirmek daha sonraki insanlara kaldı. Musevi din adamları, Esaret döneminden sonra bu yazıtları cömert bir biçimde kullandı, ancak akran esirleri üzerindeki etkileri, daha birinci iş ayağının sunmuş olduğu, adaletin, derin sevginin, doğruluğun ve bağışlamanın tanrısına, inancını bırakıp tamamıyla yönelmiş olan ikinci işe olarak genç ve boyun emez tanrı elçisinin varlığıyla fazlasıyla engellenmişti. O aynı zamanda, Yahve'nin tüm milletlerin tanrısı haline önceden gelmiş olduğuna Jeremiah ile birlikte inanmıştı. O, Tanrı'nın doğasına dair bu savları öyle bir etkiyle söylemişti ki, Museviler ve onları esir alanlar arasında eşit sayıda dinek kazandırma gerçekleştirmişti. Ve bu genç hatip, her ne kadar, güzellik ve ihtişam için ortak saygıları öncül Şia'nın yazılarını kullanmalarına yol açtıysa da, düşmancıl ve acımasız din adamları onunla bütünüyle ilişkilendirmekten kurtulmayı amaçlamışlardı. Ve bu nedenle, bahse konu ikinci Şia'nın yazıları, 40'tan başlayarak kendisi de dahil olmak üzere 45'e kadar uzanan bölümlerden meydana gelen bir biçimde bu isimdeki kitabı içinde bulunabilir. Maçiventa'dan başlayarak İsa dönemine kadar hiçbir tanrı elçisi veya dini öğretmen, esaretin bu döneminde duyurulmuş olan ikinci İşaya'nın yüksek tanrı kavramsallaşmasına erişememişti. Bu ruhsal önderin duyurduğu tanrı hiçbir şekilde küçük, insansı nitelikte insan tarafından yapılmış tanrı değildi. İşte bak, o adalara çok küçük şeylermiş gibi kaldırıyor. Ve cennetler nasıl yeryüzünden daha yüksekse, birçok yol sizin takip ettiğinizden daha yüksek ve birçok düşünce sahip olduklarınızdan daha yücedir. En sonunda Maçiventa Melchizedek'i, gerçek bir tanrıyı fâne insana duyurarak insan öğretmenlerine baktı. İşaya gibi ilk başta bu önder, evrensel yaratımın ve idarenin bir tanrısını duyurdu. Yeryüzünü ben yaratıp, insanı içine yerleştirdim. Ben onu amaçsız yaratmadım. Onu yerleşilmesi için oluşturdum. Ben ilk ve sonum. Benden başka hiçbir tanrı yoktur. İsrail'in koruyucu tanrısı hakkında konuşurken bu yeni tanrı elçisi şunu söyledi. Cennet ortadan kaybolabilir. Ve dünya kocayıp yok olabilir. Ancak benim doğruluğum sonsuza kadar ve benim kurtuluşum nesilden nesile dayanacaktır. Korkuya kapılmayın, çünkü ben sizlerleyim, endişelenmeyin. Çünkü ben sizin tanrınızım. Adil bir tanrı ve bir kurtarıcı olarak benden başka hiçbir tanrı yoktur. Ve şu cümleleri duymak, tıpkı bu dönemden beri binlercesine olduğu gibi, Musevi esirlerine huzur vermişti. Tanrı söyle söyler, ben seni yarattım, ben seni günahlarından kurtardım, ben seni isminle çağırdım. Sen benimsin sulardan geçtiğinizde. Sizlerle birlikte olacağım. Zira siz benim gözümde kıymetlisiniz. Bir kadın, oğluna merhamet göstermeyecek kadar azı memedeki çocuğunu unutabilir mi? Evet, o unutabilir. Fakat ben çocuklarımı unutmayacağım. Zira bakın, onları ben ellerimin avuçları içine işledim, onları ellerimin gölgesiyle bile kapladım. Ahlaksız olanın tercih ettiği yolu bırakmasına, doğru olmayanın düşüncelerinden vazgeçmesine izin verin, onun koruyucuya dönmesine izin verin, koruyucu ona merhamet gösterecektir. Tanrımıza dönün, zira o cömertçe bağışlayacaktır. Salem'in tanrısının bu yeni açığa çıkarılışının müjdesini tekrar dinleyin, O sürüsünü bir çoban gibi besleyecek. Koyunlarını kolları altına toplayacak ve onları göğsünde taşıyacaktır. O güçsüze güç verir, dermanı olmayanlar için kuvvetlerini arttırır. Koruyucu için bekleyenlerin kuvvetleri yenilenir, kartallar gibi kanatlara sahip olurlar, koşar ama yorulmazlar, yürürler ama bitkin hale düşmezler. 9. Bu İşaya, yüce bir Yahveh'in genişleyen kavramsallaşmasına ait müjdenin uçsuz bucaksız bir örgütlü duyuruşunu gerçekleştirdi. O Musa ile, kainatın yaratanı olarak İsrail'in koruyucu tanrısını tasvir edişteki hitabet sanatında yarışmıştı. 2. İşaya, kainatın yaratıcısının sınırsız niteliklerinin betimlemesinde şairanıydı. Bu dönemden beri gökteki yaratıcı hakkında daha güzel duyurularda bulunulmamıştır. Mezmurlar gibi İşaya'nın yazıtları, Urantıya Mikail'in gelişi öncesine kadar fane insanın kulaklarını selamlamış, Tanrı'nın ruhsal kavramsallaşmasının en yüce ve doğru sunumları arasındadır. Onun şu ilahiyat tasvirini dinleyin, ben, ebediyette ikamet eden yüksek ve yüce biriyim. Ben ilk ve sonum ve benden başka hiçbir tanrı yoktur. Ve tanrının eline kurtaramayacak kısa, ne de kulakları duyamayacak kadar az işitir. Ve bu yumuşak başla ancak emredici tanrı elçisi tanrının sadakati olarak kutsal balılığın duyuruşunda ısrar ettiğinde, Musevi topluluğu içinde bu yeni bir inanç savı haline gelmişti. O şunu duyurdu, Tanrı unutmaz, yalnız bırakmaz. Bu cesur öğretmen, insanın Tanrı ile oldukça yakın bir biçimde ilişkili olduğunu şöyle ifade ederek duyurdu, benim ismimde anılan herkesi ihtişamın için yarattım ve onlar benim övgüme layık olduklarını göstermelidirler. Ben bile, ihlallerinin üzerini kendim için örten biriyim ve ben onların günahlarını hatırlamayacağım. Bu büyük İbrani'nin, şerefli kainatın yaratıcısının kutsallığını herkese duyururken, onun hakkında şunları söyleyerek milli bir tanrıya dair kavramsallaşmayı yıkışına kulak verin, gökler benim tahtım, yeryüzü ayağımı koyduğum taburemdir. Buna ek olarak İşaya'nın tanrısı yine de kutsal, görkemli ve anlaşılamazdı. Çöl bedevilerinin kızgın, intikamcı ve kıskanç Yahveh'e dair kavramsallaşması neredeyse ortadan kaybolmuştur. Yüce ve herkesi kapsayan Yahveh'e dair yeni bir kavramsallaşma fane insanın aklında bir daha insan gözünden kaybolmamacasına ortaya çıkmıştır. Kutsal adaletin gerçekleşmesi, ilkel büyü ve biyolojik korkunun yıkılışını başlatmıştır. En sonunda insan, bir kanun ve düzen evrenine ek olarak güvenilebilir ve nihai niteliklere sahip evrensel bir tanrı ile tanıştırılmıştır. Ve ulvi bir tanrıya dair bu duyuru, bu derin sevgi olarak tanrıyı duyurmaya hiçbir zaman son vermedi. Ben, yüksek ve kutsal bir yerde ikamet etmekteyim, aynı zamanda pişman ve alçak gönüllü bir ruhaniyete sahip olanla ve bu büyük öğretmen daha fazla rahatlatıcı kelimelerle çağdaşlarına hitap etmişti. Ve koruyucu sürekli bir biçimde size rehberlik yapacak ve ruhunuzu tatmin edecektir. Siz sulanmış bir bahçe, suları verimsiz hale gelmeyen bir bahar olacaksınız. Ve şayet düşman bir sel gelecek olursa, koruyucunun ruhaniyeti ona karşı bir savunma yükseltir. Ve bir kez daha Melkizedek'in korku yıkıcı müjdesi ve Salim'in güven aşılayan dini insanlığın kutsanışı için ışıl ışıl parıldamıştı. İleri görüşlü ve cesur İşaya, sevgi dolu Tanrı, evrenin yöneticisi ve tüm insanlığın şefkatli yaratıcısı olarak Yüce Yahve'nin ihtişamı ve evrensel muktediliğine dair muhteşem tasvir ile Mil Yahve'yi etkili bir biçimde gölgede bırakmıştı. Bu dikkate değer dönemden beri, Batı'daki en yüksek tanrı kavramsallaşması evrensel adaleti, kutsal bağışlamayı ve ebedi doğruluğu içine almıştır. Harika dille ve benzersiz incelikle bu büyük öğretmen, her şeye derin sevgi besleyen yaratıcı olarak her şeye gücü yeten yaratanı betimlemişti. Esaret döneminin bu tanrı elçisi, Babil'deki nehir kenarında kendisini dinlerlerken insanları ve birçoklarının kine duyurusunu gerçekleştirmişti. Ve bu ikinci İşaya, söz verilen Mesih'in görevine ait birçok yanlış ve ırksal olarak bencil kavramsallaşmaya karşı gelmek için çok şey yapmıştı. Ancak bu verilen çaba içerisinde o, tamamıyla başarılı olmamıştı. Din adamların yanlış algılanmakta olan bir milliyetçiliği inşa etme görevine kendilerini adamış olmasalardı, İki İşaya'nın da öğretileri söz verilen Mesih'in tanınışı ve kabulü için zemin hazırlamış olacaktı. 8. Kutsal ve Dinsiz Tarih. İbranilere ait deneyimlerin kaydını kutsal tarih olarak ve dünyanın geri kalanında ortaya çıkmış etkileşimleri dinsiz tarih olarak görme adeti, tarihin yorumlanışında insan aklında mevcut olan kafa karışıklığının çoğunun sorumlusudur. Ve bu zorluk, Musevilerin hiçbir din dışı tarihinin olmaması nedeniyle doğmaktadır. Babil sürgünü dönemindeki din adamları, Eski Ahit içinde tasvir edildiği biçimiyle İsrail'in kutsal tarihi olarak Tanrı'nın İbraniler ile yaptığı varsayılan mucizevi etkileşimlerinin yeni bir kaydını hazırladıktan sonra, dikkatli biçimde, İsrail krallarının yaptıkları ve Yehud krallarının yaptıkları ile beraber İbrani tarihinin belli bir ölçüde doğru kayıtları halinde, İbrani olaylarının mevcut kayıtlarını tamamen ortadan kaldırmışlardı. Din dışı tarihin yok edici baskısı ve kaçınılmaz zorlayışının, esaret altında ve yabancılar tarafından idare edilmekte olan Musevileri, tarihlerini baştan aşağıya yeniden yazmaya ve yeniden sunmaya giriştirecek kadar nasıl dehşete düşürdüğünü anlamak için, kafa karışıklığına iten milli deneyimlerinin kaydını kısaca irdelememiz gerekmektedir. Musevilerin, din kuramı içermeyen yeterli bir yaşam felsefesi geliştirmede başarısız oldukları hatırlanmak zorundadır. Onlar, günah için çok sert cezalarla beraber doğruluk için kutsal ödüllere dair üzgün ve mısırlı kavramlaşmalarıyla mücadele vermişlerdi. Eyüp'ün yaşadıkları, bu yanlış felsefeye karşı bir çeşit itirazdı. Zebur'un içten karamsarlığı, yazgıya yapılan bu haddinden fazla inanışlar karşısında dünyasal nitelikte bilgiye bir tepkiydi. Ancak yabancı yöneticilerin aşırı hükümranlığı altında geçen 500 yıl, sabırlı ve uzunca bir süredir çile çeken Museviler için bile gerektiğinden fazlaydı. Tanrı elçileri ve din adamları şöyle haykırmaya başlamışlardı. Daha ne kadar, ey koruyucu? Daha ne kadar dürüst bir Musevi birey kutsal yazıtları araştırırken, kafa karışıklığı daha içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Eskinin bir kahini, Tanrı'nın seçilmiş insanlarını koruyacağı ve onları kurtaracağı sözünü vermişti. Amos, milli doğruluklarının ortak ölçütlerini yeniden inşa etmezlerse Tanrı'nın İsrail'i gözden çıkaracağıyla tehdit etmişti. Tevrat yazıtı, kutsanma ve lanetlenme biçiminde iyilik ve kötülük arasında olmak üzere büyük tercihi tasvir etmişti. 1. İşaya, yardımsever bir kral kurtarıcısının duyuruşunda bulunmuştu. Jeremya, kalbin levhaları üzerine yazılmış sözleşme biçiminde, içsel doğruluğun bir dönemini duyurmuştu. İkinci İşaya, feda ve günahlardan arınmayla gelen kurtuluştan bahsetti. Zülkif'i bağlılığın hizmetiyle gelen özgürleşmeyi duyurdu ve Ezir kanuna olan balılıkla gelen refahın sözünü verdi. Ancak tüm bunlara rağmen onlar esaret altında kalmaya devam etmiş olup, özgürlük onlar için ertelenmişti. Bunun sonrasında Daniel, Mesihsel krallık olarak doğruluğun sonsuza kadar sürecek egemenliğine ait ihtişamın ve anlık yerleşiminin cezalandırışı biçimindeki, yaklaşmakta olan buhranı altında yaşanacakları sundu. Ve beslenen bu türden boş ümidin tümü öyle bir derecede ırksal hayal kırıklığına ve hüsrana neden olduk ki, Musevi önderleri, bir kutsal cennet evladı yakın bir zaman içerisinde fani beden suretinde, insan evladı olarak vücuda bürünmüş halde, kendilerine geldiğinde onun görevi ve hizmetini tanımada başarısız olacak kadar kafa karışıklığına düşmüşlerdi. Tüm çağdaş dinler, insanlık tarihinin belirli çağlarına mucizevi bir yorum getirme çabası hatasına ciddi bir biçimde düşmüştür. Her ne kadar Tanrı'nın birçok kez, insan olaylarının akışına yaratıcının bir yazısal müdahale elini uzatmış olduğu doğru olsa da, din kuramsal dogmaları ve dini hurafeyi insanlık tarihinin bu akışı içinde mucizevi eylemle ortaya çıkan doğa, üstü bir kim olarak görmek yanlıştır. Gerçek, insanların krallığındaki en yüksek unsurların din dışı tarihi kutsal olarak varsaydığınız tarihe dönüştürmemesidir. Eski Ahit eserinin sahipleri ve daha sonraki Hristiyan yazarları, iyi niyetli olan Musevi Tanrı elçilerini aşkınlaştırma çabalarıyla İbrani tarihinin bozuluşunu derinleştirdiler. Böylelikle İbrani tarihi, hem Musevi hem de Hristiyan yazarlar tarafından oldukça yıkıcı bir biçimde sömürülmüştür. Din dışı İbrani tarihi bütünüyle dogmalaştırılmıştır. O, bir kutsal tarih kurgusuna dönüştürülmüş olup, sözde Hristiyan milletlerinin ahlaki kavramsallaşmaları ve dini öğretiler ile ayrılmaz hale gelmiştir. İbrani tarihindeki önemli olayların kısa bir anlatımı, insanların gündelik din dışı tarihini kurgusal ve kutsal bir tarihe dönüştürecek derecede Musevi din adamları tarafından gerçeklerin kayıtlarının nasıl değiştirildiğini aydınlatacaktır. 9. İbrani tarihi. Orada hiçbir zaman İsrail topluluklarının 12 kabilesi bulunmamaktaydı. Filistin'de ikamet eden yalnızca 3 veya 4 kabile bulunmaktaydı. İbrani milleti varlığına, İsrail oğulları olarak adlandırılan topluluklar ile Kenani unsurlarının birleşiminin sonucunda kavuştu. Ve İsrail'in çocukları Kenaniler arasında ikamet etti. Ve İsrail'in çocukları Kenanilerin kızlarını eşleri olarak alıp, onların evlatlarına kızlarını verdi. Her ne kadar din adamlarının ilgili kayıtları tereddütsüz aksini söylese de, İbraniler Kenani topluluklarını hiçbir zaman Filistin'in dışına sürmemişlerdi. İsrail topluluklarının bilincinin kökenine, Efraim'in tepe ülkesinden aldığı, daha sonraki Musevi bilinci Yehud'un güney kavminde doğdu. Museviler, Yehud toplulukları, her zaman, Kuzey İsrail oğullarının, Efraim topluluklarının, yazılı tarihini kötülemeyi ve lekelemeyi amaçlamışlardı. Gösteriş içindeki İbrani tarihi, Ürdün'ün doğuluları, Gilead toplulukları olarak, Akran kabile üyelerine karşı Ammon unsurlarının saldırısıyla başa çıkmak için Şaul'un kuzey kavimleri bir araya getirmesiyle başlar. O 3000'den biraz daha fazla sayıdaki bir ordu ile düşmanı yenmiş olup, bu cesur hareket tepe kabilelerinin kendisini kral yapmalarına yol açtı. Sürgün edilmiş din adamları bu hikayeyi yeniden yazdıklarında Şaul'un ordusunun sayısını 330 bine çıkarmış olup, Yahudi savaşa katılan kabilelerin listesine eklemişlerdi. Ammon topluluklarının bozgunu hemen takiben Şaul, birlikleri tarafından genel seçimle kral yapılmıştı. Hiçbir din adamı veya tanrı elçisi bu olaya katılmamıştı. Ancak din adamları kayıtlara daha sonra, Şaul'un kutsal emirler uyarınca tanrı elçisi Samuel tarafından krallıkla taçlandırdığını yazdı. Onlar bunu, Davud'un Yahud krallığı için bir kutsal soy kökeni oluşturmak amacıyla gerçekleştirdi. Musevi tarihinin tüm çarpıtmaları içinde en büyüğü Davud ile ilgiliydi. Şaul'un Ammon toplulukları karşısındaki Yahve'ye atfetmiş olduğu zaferinden sonra Filistin toplulukları tetiğe geçip kuzey kavimlere karşı saldırılara başladılar. Davud ve Şaul hiçbir zaman anlaşamadı. 600 kişiyle Davud bir Filistin ittifakına adım atmış olup Esdraelon sahiline orduyla yürüdü. Gat'ta Filistin toplulukları Davud'un topraklarını terk etmelerini emretti. Onlar Davud'un Şaul'a katılmak için fikir değiştirebileceğinden korktu. Davud geri çekildi. Filistin toplulukları Şaul'a saldırıp onu yendiler. Onlar bunu Davud İsrail'e bu kadar sadık olmasaydı gerçekleştiremezdi. Davud'un ordusu büyük ölçüde topluma uyum sağlayamamışlardan ve adaletten kaçanlardan meydana gelen bir biçimde hoşnutsuzluk besleyenlerin çoklu bir topluluğuydu. Gilboa'daki Şaul'un trajik yenilgisi, çevre Kenane topluluklarının gözünde Yahve'yi tanrılar arasındaki en alt konumuna getirdi. Genel olarak Şaul'un mağlubiyeti Yahve'nin doğrultusundan çıkmaya atfedilebilirdi. Ancak bu sefer Yahud'un yazı düzenleyicileri bunu ayinde yapılan hatalara bağladı. Onlar, Şaul ve Samuel'in tarihsel anlatılarına Davud'un krallığı için bir arka planı oluşturması bakımından ihtiyaç duymuştular. Küçük ordusuyla birlikte Davud yönetim merkezini El Halil'in İbrani olmayan şehrine kurdu. Yakın bir zaman içinde onun yurttaşları kendisini Yahud'un yeni krallığının kralı olarak duyurdu. Yahud çoğunlukla Ken, Caleb, Jebus ve diğer Kenane toplulukları olarak İbrani dışı unsurlardan meydana gelmişti. Onlar sürü sahipleri olarak göçebelerdi ve bu nedenle toprak sahipliğine dair İbrani düşüncesine bağlıydılar. Onlar çöl kavimlerinin dünya görüşlerini benimsemişlerdi. Kutsal ve dinsiz tarih arasındaki fark en iyi, Eski Ahit içinde bulunan Davud'un kral yapılışı hakkındaki iki farklı anlatım tarafından sergilenmektedir. Onun doğrudan takipçilerinin, ordusunun kendisini nasıl kral yaptığına dair din dışı anlatımın bir kısmı, Tanrı elçisi Samuel'in, kutsal emirle, Davud'u kardeşleri arasından seçişine ve resmi olarak öne sürüşüne ek olarak, detaylı ve ciddiyetle yapılan ayinler ile İbraniler üzerine kendisine dini kral makamı verilişinin ve sonrasında kendisine Şaul'un varisi olarak duyuruluşunun içinde tasvir edildiği kutsal tarihin uzun ve yaratıcılıktan uzak anlatımına ileride hazırlamış olan din adamları tarafından tarihi kayıtlarda yanlışlıkla unutulmuştu. Birçok kez din adamları Tanrı'nın İsrail ile olan mucizevi etkileşimlerinin kurgusal anlatımlarını hazırladıktan sonra, kayıtlarda halihazırda bulunan yalın ve duygusal olmayan ifadeleri tamamen silmedi, başarısız olmuşlardı. Davud kendisini siyasi bir biçimde ilk kez Şaul'un kızı ile, daha sonra zengin Edom unsuru olan Nabal'ın dul kalmış eşiyle, Ve daha da sonra ise Geshur'un kralı olan Talmai'nin kızıyla evlenerek inşa etti. Ojebus kadınlarından 6 eş aldı. Hitit topluluklarından gelen kadın eş olan Batşeba daha bu kadınların arasında bile değildir. Ve bu yöntemler aracılığıyla ve bu tür insanların yaratımıyla Efraim topluluklarının İsrail'ine ait ortadan kaybolmaktaki Kuzey Krallığı mirasının ve geleneklerinin varisi olarak Davud'un Yehud'un kutsal bir krallığını inşa edişinin kurgusu ortaya çıktı. Davud'un Yehud'a ait çok uluslu kabilesi Musevilerden daha çok karışmış haldeydi. Yine de Efraim'in ezilmiş hatlara gökten inip, onu İsrail'in kralı olarak taçlandırdı. Askeri bir tehditten sonra Davud bunun uyarınca, Jebus topluluklarıyla bir anlaşma yapıp, Yehud ve İsrail arasında ortada konumlanan güçlü duvarlarla çevrilmiş bir şehir olan Jebus'da, Kudüs'te, birleşik hale gelmiş krallığa ait kendisinin yönettiği başkenti kurdu. Filistin toplulukları uyanıp Davud'a saldırdı. Çetin bir savaş sonrasında onlar yenilgiye uğradı ve bir kere daha Yahveh meleklerin koruyucu tanrısı olarak yerleşti. Ancak Yahveh, mecburen, bu ihtişamın bir kısmını Kenan'ı tanrıları ile paylaşmak zorundadır. Zira Davud'un ordusunun büyük bir kısmı İbrani olmayan kökenden gelmekteydi. Ve bu nedenle tarihi kayıtlarımızda, Yehud topluluklarından olan düzenleyiciler tarafından gözden kaçırılmış bir halde, gizli açığa çıkaran şu ifade görünmektedir. Yahveh düşmanlarıma gözlerimin önünde karşı koydu. Bu nedenle o bu yere Baal-Parazim adını verdi. Ve onlar bunu, Davud'un askerilerinin %80'inin Baal toplulukları olması nedeniyle gerçekleştirmişlerdi. Davud, Şaul'un Gilboa'daki yenilgisini, sakinlerinin Efraim unsurları ile daha öncesinden bir barış anlaşması yaptığı bir Kenani şehre olan Gibeon'a Şaul'un saldırışını neden göstererek açıkladı. Bundan dolayı Yahveh onu yalnız bıraktı. Şaul'un döneminde bile Davud, Filistin topluluklarına karşı Keyilah'ın Kenani şehrini savunmuştu. Ve bunun sonrasında o başkentini bir Kenani şehrinde konumlandırmıştı. Kenani topluluklarıyla olan anlaşmanın bütünlüğüne sadık kalan bir şekilde Davud, Şaul'un soyundan gelen 7 kişiyi Gibeon unsurlarına asılmaları için teslim etti. Filistin topluluklarının yenilgisinden sonra Davud, Yahveh'in gemisine sahip olup, onu Kudüs'e getirdi. Ve o, Yahveh'e olan ibadet krallığı için resmi düzeye taşıdı. Davud bunu takiben, Edom, Moab, Amnon ve Suriyeli topluluklar olarak, komşu kavileleri yüklü haraçlara bağladı. Davud'un yolsuz siyasi düzeni, İbrani adetlerine karşı gelerek kuzeydeki arazilerin kişisel iyiliğini elde etmeye başlayıp, yakın bir zaman içinde, Filistinliler tarafından öncesinden toplanmakta olan kervan gümrüklerinin denetimini ele geçirdi. Ve bunun sonrasında, Uriya'nın öldürülmesiyle zirve noktasına ulaşan bir dizi vahşet eylemi yaşandı. Tüm yargısal itirazlar Kudüs'te karara varıldı, artık ihtiyar heyeti adaleti dağıtamamaktaydı. İsyanın patlak verişi hiç de şaşırtıcı değildi. Abşalom halkın ortak arzularını kullanan bir yönetici olarak tanımlanabilir. Onun annesi bir Kenaniydi. Orada, Solomon olarak Batşeba'nın onun yanı sıra tahta talip yarım düzine kişi bulunmaktaydı. Davud'un ölümünden sonra Solomon, tüm kuzey yetkilerinin siyasi düzenini temizlemişti, ancak o, babasının yönetimine ait zorba idare ve vergilendirmenin tümünü sürdürdü. Solomon, Müsrif hanedanı ve detaylı imar izlencesiyle ülkeyi iflas ettirmişti. Orada, Lübnan'ın evi, Firavun'un kızının sarayı, Yahve'nin tapınağı, kralın sarayı ve birçok şehir duvarının yeniden yapılandırılış bulunmaktaydı. Solomon, Suriye denizcileri tarafından çalıştırılan ve tüm dünya ile ticaret içerisinde bulunan büyük bir İbrani donanması kurdu. Onun hareminin üyeleri neredeyse bine varmaktaydı. Bu dönemde, Şiloh'taki Yahve tapınağı itibarsızlaştırılmıştı ve ülke ibadetinin tümü Jebus'da muhteşem bir saltanat mabedinde merkezi olarak konumlandırılmıştı. Kuzey Krallık daha fazla gerçekleşen bir biçimde Elohim ibadetine geri döndü. Onlar, Güney Krallığını haraca bağlayan bir biçimde Yahud'u daha sonra köleleştirmiş olan firavunların lütfunu memnuniyetle deneyimlemişlerdi. Orada, İsrail ile Yahud arasında gerçekleşen savalar olarak, iniş çıkışlar bulunmaktaydı. 4 yıllık iç savaştan ve 3 hanedandan sonra İsrail, arazi ticaretine başlamış şehir zorbalarının idaresine düşmüştü. Kral Omri bile, Semer'in yerleşkesini almaya kalkışmıştı. Ancak Şalmanezer Akdeniz sahilini denetim altına almaya karar verince, bu olayın sonu çabucak yaklaşmıştı. Efraim'in kral Ahab'ı diğer 10 topluluğu da bir araya getirip, Karkar'da direniş gösterdi. Savaş berabere sonlanmıştı. Bu Asuri durdurulmuştu, ancak müttefiklerden büyük sayıda kayıplar verilmişti. Bu büyük kavgadan, eski ahitle bile bahsedilmemektedir. Kral Ahab Nabot'dan arazi satın almaya çalışınca yeni sıkıntılar baş gösterdi. Onun fenikeli eşi, Elohim ve kralın isimlerinin kutsallığını tanımaması suçu nedeniyle Nabot'un arazisine el konulmasına emredecek şekilde Ahab'ın ismini evraklarda kullanarak sahtecilikte bulunmuştu. Nabot ve onun oğulları vakit kaybetmeden idam edilmişti. Tez canlı İlyas olay yerinde ortaya çıkıp, Ahab'ı Nabot'ların ölümünü nedeniyle kınadı. Tanrı elçilerin en büyüklerinden biri olarak İlyas böylelikle öğretisine, şehirlerin ülkeyi egemenliği altına alma çabasına karşı olarak Baallerin arazi satıcı tutumu karşısında eski toprak adetlerinin bir savunucusu şeklinde öğretisine başlamıştı. Ancak bu köklü değişiklik, ülke sahibi Jehu'nun, Samaria'daki Baal'ın tanrı elçilerini, emlakçılarını, yok etmek için Roman kabile reisi Jehonadab ile güçlerini birleştirmesine kadar başarılı olmamıştı. Yeni yaşam yavaşla ortaya çıkmış ve onun oğlu Yarovam İsrail'i düşmanlarından kurtarmıştı. Ancak bu zaman zarfında Samaria'da, hasarları eski dönemlerin Davudsal hanedan üyelerinkine zorluk çıkarmış çetevari bir soylu sınıf yönetimde bulunmuştu. Devlet ve din kurumu aynı elden yönetilmekteydi. İfade özgürlüğünü baskılama girişimi İlyas, Amos ve Hosea'nın gizli yazımlarına başlamalarına neden oldu ve bu, Musevi ve Hristiyan İncillerinin gerçek başlangıcıydı. Ancak Kuzey Krallığı, İsrail kralı gizlice Mısır kralı ile kumpas kurmak için anlaşıncaya ve Assur'a daha fazla haraç vermeyi reddedinceye kadar ortadan kaybolmamıştı. Bunun sonrasında, Kuzey Krallığı'nın büdüncül dağılmanın takip ettiği 3 yıllık kuşatma başlamıştı. Efraim, İsrail, böylelikle ortadan kaybolmuştu. Yehud, İsrail'in kalıntıları, Museviler olarak, İşya'nın söylediği gibi, ev üstüne ev ve tarla üstüne tarla ekleyerek birkaç kişinin ellerinde arazinin toplanmasına başlamıştı. Yakın bir zaman içinde Kudüs'te, Yahveh Mabedi ile birlikte Baal'ın Mabedi ortaya çıkmıştı. Dehşetin bu egemenliği, Yahveh için 35 yıl seferde bulunmuş çocuk kral Yoaş tarafından başı çekilen tek tanrısal bir başkaldırıyla sona ermişti. Bir sonraki kral Amatüzya, vergi veren Edom unsurlarının ve onların komşularının başkaldırışıyla sorun yaşamıştı. Olağanüstü bir zaferden sonra o, kuzey komşularına saldırmak için yönünü değiştirdi. Ve aynı olağanüstü derece içerisinde mağlup oldu. Bunun sonrasında, kırsal kesimdeki halk başkaldırdı. Onlar krala suikast düzenledi ve onun 16 yaşındaki oğlunu tahta geçirdi. Bu kişi, İşe'ye tarafından Uziyahu olarak adlandırılmış Azariah'tı. Uziyahu'dan sonra, işler çok daha kötüleşti ve Yehud 100 yıl boyunca Asur'un kralına haraç vererek varlığını sürdürdü. 1. İşe'ye onlara, Yahveh'in şehri olarak Kudüs'ün hiçbir zaman düşmeyeceğini söyledi. Ancak Yeremya, onun çöküşünü duyurmada tereddüt etmedi. Yehud'un gerçek çöküş nedeni, çocuk bir kralın idaresi altında faaliyet gösteren siyasilerden oluşan yolsuz ve zengin bir çevre tarafından ortaya çıkmıştı. Değişmekte olan ekonomi, özel arazi uygulamaları Yahveh'in dünya görüşüne karşı olan Baal'ın ibadetine dönüşü daha makul görmüştü. Asur'un çöküşü ve Mısır'ın üstün konuma gelişi, Yahuda bir süreliğine özgürlüğü getirmişti ve şehir halkı yönetimi eline almıştı. Yoşuya altında onlar, yolsuz siyasetçilerin Kudüs çevresini yok etmişlerdi. Ancak bu dönem, Babil'e karşı Asur'a yardım etmek için Mısır'dan sahil boyunca kuzeye hareket eden Necdon'un kudretli ordusunu engellemek için Yoşuya gitmeye cüretini gösterdiğinde, trajik bir sona sahip oldu. O tamamen yok edildi ve Yehud haraç için Mısır'a malandı. Baal siyasi partisi Kudüs'te gücü tekrar elde etti ve böylece gerçek Mısır köleliği başlamış oldu. Bunun sonrasında, süresince Baal'i din adamlarının hanedanı ve din adamlığını denetim altında tuttuğu bir süreç ortaya çıktı. Baal ibadeti, toprak verimliliğine ek olarak mülkiyet haklarıyla ilgilenen ekonomik ve toplumsal bir düzendi. Neshon'un Nebukadnezar tarafından tahttan indirilişiyle birlikte Yehud, Babil idaresi altına girmiş olup, kendisine 10 yıllık barış dönemi verilmişti. Ancak yakın bir zaman içinde o baş kaldırdı. Nebukadnezar buranın topluluklarının karşısına durduğunda, Yehud unsurların Yahveh'i etkilemek için köleleri serbest bırakma gibi köklü toplumsal değişiklikleri başlattı. Babil ordusu geçici bir süreyle çekildiğinde, İbraniler sihirli köklü değişikliklerinin kendilerini kurtardığından büyük memnuniyet duydular. Bu süreç içinde Yeremya onlara yaklaşmakta olan yıkımdan bahsetti ve yakın bir zaman içerisinde Nebukadnezar geri döndü. Ve böylece Yehud'un sonu ansızın geldi. Şehir yıkıldı ve insanlar Babil'e taşındı. Yahveh Baal mücadelesi esaret ile sonuçlandı. Ve bu esaret, İsrail'in geride kalanlarının tek tanrı inanışına uyandırdı. Babil'de Museviler, tuhaf toplumsal ve ekonomik adetlere sahip olmalarından dolayı Filistin'de küçük bir topluluk halinde yaşayamayacakları ve eğer dünya görüşleri olduğu gibi devam ederse Musevi olmayanları dinlerine dönüştürmek zorunda kalacakları çıkarımına vardılar. Böylelikle, Musevilerin Yahveh'in seçilmiş köleleri haline gelme zorunluluğu düşüncesi olarak, nihai sona dair yeni kavramsallaşmaları doğdu. Eski ahitin Musevi dini gerçekten de esaret boyunca Babil'de evrildi. Ölümsüzlük inanış savı aynı zamanda Babil'de bütünlük kazandı. Museviler, gelecek yaşam düşüncesinin toplumsal adalete dair müjdelerindeki vurgudan alındığını düşünmektelerdi. Bu aşamada ilk kez din kurama toplum ve ekonomi biliminin yerini aldı. Din, bir insan düşünce düzeni olarak bütünlük kazanmakta ve davranış gittikçe artan bir biçimde siyaset, toplum bilimi ve ekonomiden ayrılır hale gelmekteydi. Ve böylece, Musevi insanları hakkındaki gerçeklik, kutsal tarih olarak görülen şeylerin büyük bir kısmının, sıradan dinsiz tarihin tarihsel kayıtlarından biraz daha fazla sığ olduğunu açığa çıkarmaktadır. Yahudilik Hristiyanlığın içinden büyümüş olduğu topraktı, ancak Museviler mucizevi bir topluluk değildi. 10. İbrani dini. Onların önderleri, İsrail topluluklarına, fazladan müsamaha ve kutsal lütfun tekelini vermek için değil, ancak, her milletin tamamına tek Tanrı'nın gerçekliğini taşımanın özel hizmeti için, seçilmiş bir topluluk olduklarını öğretmişti. Ancak onlar Musevilere, eğer bu nihai sonu gerçekleştirirlerse tüm toplulukların ruhsal önderleri haline gelebileceklerini ve yolda olan Mesih'in kendileri ve tüm dünya üzerinde barışın prensi olarak egemenliğine sahip olacağının sözünü vermişlerdi. Museviler Farslılar tarafından serbest bırakıldıklarında, Filistin'e sadece din adamlarının üstünlüğünde hayata geçirilmiş yasaların, fedaların ve ayinlerin düzenine olan köleliğe düşmek için dönmüşlerdi. Ve İbrani kavimler feda ve kefarete dair Musa'nın elveda konuşmasında sunulan Tanrı'nın muhteşem hikayesini reddederlerken, benzer bir biçimde İbrani milletinin bu geride kalan unsurları, 2. İshaya'nın, onların sahip oldukları büyümekte olan din adamlığı kurumunun yöneticileri, düzenleyicileri ve ayinlerine dair olağanüstü kavramsallaşmayı reddetmişlerdi. Milli bencillik, yanlış yorumlanan haldeki söz verilmiş bir Mesih'e duyulan inanç ve din adamlığı kurumunun artan baskısı ve zorbalığı, Daniel, Ezekiel, Haggai ve Malachi dışında, ruhsal önderlerinin seslerini sonsuza kadar kısmıştı. Ve bu dönemden Yahya'nın zamanına kadar İsrail'in tümü artış gösteren bir ruhsal gerilimi deneyimledi. Ancak Museviler hiçbir zaman kainatın yaratıcısı kavramsallaşmasını kaybetmedi. İsa'dan sonraki 20. yüzyıla kadar bile onlar bu ilahiyat kavramsallaşmasının takibine devam ettiler. Musa'dan Yahya'ya kadar orada, hiç durmadan ahlaksız yöneticilerini azarlarken, ticaretleştiren din adamlarını kınarken ve İsrail'in koruyucu tanrısı olan Yüce Yahveh ibadetine bağlı kalmalarını en başından beri insanlarından ciddi bir şekilde talep ederlerken, bir nesilden diğerine ışığın tek tanrılı meşalesini devreden sadık öğretmenlerinin aralıksız bir soyu uzanmıştı. Bir millet olarak Museviler nihai bir biçimde siyasi aidiyetlerini kaybettiler, ancak tek ve evrensel Tanrı'ya olan İbrani dininin içten inanışı, oradan oraya atılmış olan sürgüne gönderilmişlerin kalplerinde yaşamaya devam etmektedir. Ve bu din, takipçilerinin en yüksek değerlerini muhafaza etmek için etkin bir biçimde faaliyet göstermesi nedeniyle varlığını sürdürmektedir. Musevi dini, bir topluluğun olası en yüksek düşüncelerini korumuştu, ancak o, ilerlemeyi teşvik etmede ve gerçekliğin alemlerindeki felsefi nitelikli yaratıcı keşfi cesaretlendirmede başarısız olmuştu. Musevi dini birçok yanlışta bulunmuştu, felsefe bakımından yetersiz ve estetik niteliklerden neredeyse tamamen yoksundu, ancak o, ahlaki değerleri muhafaza etmişti. Bu nedenle varlığını sürdürmüştü. İlahiyatın diğer kavramsallaşmalarıyla kıyaslandığında Yüce Yahve, sınırları belirgin, keskin, kişisel ve ahlakiydi. Museviler, az sayıdaki topluluğun duyumsamış olduğu gibi, adaleti, bilgeliği, gerçekliği ve doğruluğu derinden sevmişlerdi. Ancak onlar, bu kutsal niteliklerin ussal kavranışına ve ruhsal anlaşılmasına tüm topluluklar içinde en az katkıda bulunmuşlardı. Her ne kadar Musevi din kuramı genişlemeyi reddetmiş olsa da, Hristiyanlık ve Muhammed takipçilerinin inancı olarak diğer iki dünya dininin gelişiminde önemli bir rol oynadı. Musevi dini aynı zamanda kurumları nedeniyle varlığını sürdürdü. Birbirinden ayrışmış bireylerin özel ibadet olarak varlığını sürdürmek din için zordur. Bu durum, dini önderlerin en başından beri hatası olmuştur. Kurumlaştırılmış dinin kötülüklerini görerek onlar, toplumsal faaliyet yönetimini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Ayinlerin hepsini yok etmek yerine onlarda köklü değişikliğe giderlerse daha iyi yapmış olurlar. Bu açıdan Ezekiel, çağdaşlarından daha bilgeydi, her ne kadar kişisel düzeydeki ahlaki sorumlulukta ısrar etmede onlara katılmışsa da, üstün ve arındırılmış bir ayinin sadık uygulamasını birinci elden yapmaya başlamıştı. Ve böylece İsrail'in birbirlerini takip eden önderleri, Urantia üzerinde din evrimi içinde bu döneme kadar yerine getirilmiş en büyük mahareti gerçekleştirmişlerdi. Bu, şiddetli bir biçimde patlayan Sina Volkanı'nın kıskanç ve acımasız ruhaniyeti olan yabancı kötü ruh Yahveh'e ait barbarsı kavramsallaşmanın, her şeyin yaratanı ve tüm insanlığın sevgi dolu ve bağışlayıcı yaratıcısı olan Yüce Yahveh'in daha sonraki yüceltilmiş ve ulvi kavramsallaşmasına olan kademeli ancak sürekli olan dönüşümdür. Ve Tanrı'nın bu İbrani kavramsallaşması, Nebado'nun Mikail'i olan, onun evladının kişisel öğretileriyle ve yaşam örneğiyle daha fazla genişlediği ve oldukça seçkin bir biçimde güçlendiği vakte kadar, kainatın yaratıcısına dair en yüksek insan tahayyülüydü. Nebado'nun bir Melkizedek unsuru tarafından sunulmuştur.